Alemdağ'da var bir yılan, az şekerli, şimdi sevişme vakti. 1. kaset, 2. yüz, sayfa 36. Evin havası böyle günlerde mi değişir sanırsınız? Hayır, belki eve hafif bir sessizlik oturur, oturur ama ben oldukça şen ve mesut olduğum için ev halkının durgunluğunu gideririm. Geceleri geç dönerim, seninle tiyatrolara filan gideriz. Ben profanın başında gecikirim. Ama saat kaç olursa olsun eve döndüğüm zaman sönmüş mangallardan, babamın ve anamın, küçük kardeşimin nefesinden doğmuş havaya girdim mi dünya benimdir. Uyuveririm. Uyumadan evvel bir ara seni düşünürüm. İyisindir, hoşsundur ama kafamı kızdıran bir şey de vardır sende. Ne olduğunu ben de bilmem. Geçen hafta bir rüya gördüm. İki kişi bir yolda gidiyorlardı. Birini sana benzettim. Yanındaki kim acaba diye koşup baktım. Ne tuhaf, yanındaki ben değil miydim? Yahu nereye gidiyorsunuz dedim gözümle. Sen cevap vermedin. Ben, benden ayrı bir ben olabileceğini, bunun da ancak rüyada mümkün olabileceğini düşündüm. Bir şeyler söylemek istedim ama seninle beraber olan ben, sana ne dedi, nereye gidiyorsak gidiyoruz. Cevap vermek istedim. Benden ayrı olan ben konuşabildiği halde ben konuşamıyordum. Rüyamın içinde rüyada olduğumu anladım. Kendimi zorladım. Nihayet bağırabilmişim. Küçük kardeşim, ne oldu nabey dedi. Acaba ne diye bağırmıştım? Merak içindeydim. Ne dedim ben? Ne dedim ben Kalyopi dedim. Anlaşılmıyordu ağabey dedi. İşte o günün sabahı evin içinde her şey yerli yerinde olduğu halde, sesler, konuşmalar hep aynı olduğu halde bir şey değişti. Birdenbire her şeyi daha çok seviverdim. Birdenbire içimden bir büyük korku ve baskı kalktı. Odadaki karmakarışık eşyayı, her şeyimi topladım. 8'e çeyrek kala sobanın başındaydım. Babam daha kalkmadı. Annemle küçük kardeşim beni görünce erken kalkışıma sevindiler. İş mi buldun Panco dediler. Yok dedim. Neden kalktın öyleyse? Darılmış gibi yaptım. İsterseniz yeniden gidip yatayım dedim. Yırtık pijamamın sarkan paçalarına sarıldılar. Zorla oturttular. Elime çay bardağını verdiler. Bir dilim kızarmış ekmeğin üstüne beyaz peynir koyup tutuşturdular elime. Kardeşim, dün gece ağabeyim bağırdı dedi anneme. Annem, bağırdı mı dedi. Ne diye bağırdı? Anlamadım dedi küçük kardeşim ama çok bağırdı. Babam içeri girdi. Ne iyi adamdı, ne tatlı adamdı, ne dost ne arkadaş adamdı babam. Oo Panco dedi. Bugün erkencisin. Ceplerini aradı. Paketi yukarıda bırakmışım. Getiriversene dedi. Bir koşu gittim. Kendi cebimden, senin bana verdiğin o güzel cigaralardan artanını getirdim. Oo bu cigaraları nerede buldun dedi. Bir arkadaşım verdi dedim. Ha dedi, bugün benimle geleceksin. Bir bodrum merdiveni tamir edeceğim. Sen de odunlukların elektrikleri bozulmuş, onları yaparsın. Beraberce evden çıktık. Yolda sana rastladık. Erken erken nereye gidiyordun öyle? Öyle tuhaf tuhaf baktın ki sen uzaklaştıktan sonra çok güldüm. Ne gülüyorsun dedi babam. Hiç dedim. Halbuki seni düşünüyordum. Tıpkı dün akşam rüyamdaki ben gibiydin. Yalnız bir fark vardı. Koşup bana gözlerinle nereye gidiyorsunuz beni de alın diyememiştin. İşten çıkınca bir kahveye koşup prafaya oturduğum zaman yine aklıma geldin. Yine güldüm. O akşam erkenden eve döndüm. Balık kızartmıştı annem. 7 uskumru yedim. Babam bir şişe bira almıştı. Bir bardak bira içtim. Patates haşlamışlar gündüzden. Buz gibi soğumuştu. Onları da yedim. Sobanın başına kıvrıldım. Elime küçük kardeşimin kitabı geçti. Bir şey anlamadan okumaya daldım. Mesuttum. Bu saadeti bana sen vermiştin. Her şeyi 2-3 misli daha çok seviyordum. Buna sebep sendin. Sendin ama yine bu işte en talihsiz de sendin. Sana güveniyor, senin arkadaşlığından hoşlanıyor ama sana durmamacasına gülüyordum. Ne sobanın başındaki uykumda ne de sonra yatağımda rüya görmedim. Sabahleyin uyanır uyanmaz aklımdaydın. Güldüm, kalktım. Bunu anlatmaya sana geldim. Ne dersin? Melahat heykeli. Soluk güzel yüzlü bir kadındı. Rengi sarı denecek kadar açık, berrak gözlerinin kenarlarında dost, arkadaş, ahbap bir ifade vardı. Her hoşuma giden yüze gözlerimi açarak bakarmışım. Anlatacağım şeyin içine birdenbire giremememin tek sebebi kadının bana acır gibi bakması oldu. Ah bu gözlerim dedim. Gözlerime daha bir takım ağır laflar edeceğimi sanıyordum. Bakarlar mı deliler gibi her hoşlarına giden yüze? Kendilerine değil bana acındırıyor güzel insanları. Hatta sinirlendiriyorlar bile bir bakıma. Daha söylenecektim. Birdenbire kafamda başka düğmeler çevrildi. Başka ışıklar yandı. Gerilere doğru sürüklendiğimi duydum. Hızla çevriliyordum. Gençliğimin bir parçasını geçirdiğim kasaba gözümde canlanıverdi. Kasabanın belli başlı ailelerinden birinin oğlu iyi arkadaşımdı. Uzun seneler ecnebi mekteplerinde okumuş, dil öğrenmiş, giyinmek, yaşamak, konuşmak öğrenmiş, şimdi kasabaya dönmüş. Kömür pazarındaki dükkana kapanmıştı. Önceleri içinde bir ihtilal havası esti. Aile denen ipi bir sıçrayışta aşmak arzusu içinde çırpındı. Yapamadı. İki senenin sonunda yazıhanede şişmanladı, uyuştu kaldı. Çuvallar da gelip gitmese şuraya buraya hali nice olurdu bilmem. Aile günden güne ağırlaşan, günden güne içine kapanıp kararan ve şişmanlayan genci harekete getirmek için ne edeceklerini bilemiyorlardı. Çuvallar İstanbul'a gidiyor, İstanbul'dan çuval geliyordu. Benim ticaretten anladığım bu kadardır. Arka taşın da daha fazla değildi. Kasa para doluyordu. Ama genç adam parayla ne yapılabileceğini bile unutmuştu. Haftada bir içtiği 3 kadeh rakının da onu derin uykusundan uyandıramadığını gören tüccar peder, gece rüyasında mı gördü, yoksa hekimlere mi danıştı, yoksa aile büyükleri bir hafi celse yaparak birbirlerine fikir mi verdiler? Burası nasıl oldu yine bilmem. Çünkü ailede bu fikri tek başına bulacak adam pek yoktu. O evde düşünülmez, yenir, içilir, hesap yapılır, uyunurdu. Fikir oğlanı evlendirmekti. Bir yazıhane düşünün, her camı tozlu olsun, defterlerini sinekler kirletmiş olsun, kasa defterinin kenarındaki mürekkep lekesi 12 senelik olsun, yazıhane üstünün kalın camını senelerin tozu buzlu cam haline getirmiş olsun. Takvim 7,5 ay kopmamış. Bu yazıhane kasa üstündeki siyah ciltli defterleriyle, onların yanı başındaki kopya presiyle, ara sıra birdenbire büyük bir gürültüyle düşen dosya dolabıyla, yaz öğlesinin uykusuna parasından gayrı her şeyi teslim etmiştir. Sandalyelerin oturacak yerlerindeki soluk minderler, mihveri etrafında dönmeye dönmeye döner olduğu unutulmuş koltuk. Evet, hiçbir şey, hatta evlenme fikri bile minderleşmiş, koltuklaşmış, kasa defteri haline gelmiş benim arkadaşı uykusundan uyandırmamıştı. Bir kez düşünmüş, fikir hoşuna gitmiş, çabucak bir kadın hayali, bir terlik, bir pijama, bir pudra, lavanta kokusu duymuş, içi hafifçe ezilmişti ki ben evlenirsem ne ederim diye düşününce bu eziklik geçivermişti. Geçivermiş olsa iyi. Yerini bir korku almıştı. Korku geçince düşünüp kalmıştı. Düşünüp kalmıştı dediğime bakıp da düşünme denilen şeyin hareketi, yırtıcılığı hatırınıza gelmesin. Evlenirsem ne yaparım deyip gözleri sabit bir şekilde kirli camlarda uyuyakalmıştı. Ne güzel bir uykuydu bu. Ya Rabbi, rüyasız mı rüyasız? Onu o zamana kadar yazıhanesine hiç girmemiş bir böcek uykusundan uyandırdı. Bu bir eşek arısıydı. Küçük yazıhanenin içinde büyük bir tepkili uçak gürültüsü duymuş uyanmıştı. Çıkacak delik arayan arı deliler gibiydi. Daha doğrusu deli pilotlar elinde gibiydi. Onu mahmur gözleriyle takipten yorulan bizimki, arıdan kaç milyar defa büyük olduğunu düşünmeden elini bile oynatmayışını büyüklüğüne verip düşünürken, evlenirsem ne yaparım fikri yine kafasına çömeliyordu. Tam 28 gün düşündü. Neden 29 değil? Bütün bir Şubat ayı onun bu işi düşündüğüne şahit oldum. Düşünmekle bir çare bulunamayacağını anlayınca ne yapacağını tecrübeye koyuldu. Netice gayet kötü çıktı. Evlenince terliklerini bile giyemeyeceğini anlamıştı. Ben kendisine az yemek yemesini salık verdim, sözümü tuttu. Pek şişman vücudundaki yağlı suların erimesi 2 ayda sona erdiği zaman tam 17 kilo kaybetmişti. Yine iş yok. Üzüntüsünü kasabanın her zengin evine bir yol bulup sokulan doktora anlattı. Nihayet doktorun delaletiyle İstanbul'a kapağı attı. Tedavi şehri İstanbul'du. Barlara, meyhanelere, lokantalara, plajlara gitti. Hayır, evlenince terliklerini giyemeyecekti. Bu kararı elektrik masajcısı sözüm ona doktorlarla beraber kendisi de verince pek az üzüldü. Üzülmek denilen şeyin mekanizmasını işletmediğini unutmuştu. Yalnız eskisi gibi yemek yiyemiyordu. Evlenince terliklerini giyemeyeceği kesin bir surette anlaşılınca İstanbul'da yeniden şişmanladı. Şişmanlayınca sanki üzüntü revolveri de dolmuştu. Kafasında bir ihtilaldir başladı. Bu ihtilali şarap, rakı ve uykusuzlukla bastırmaya çalışmak ne demektir bilirsiniz. Ateşe benzin sıkmak, dünyalar kadar para harcadı. Aile hiçbir fedakarlığı ona esirgemedi. Önüne gelene derdini döktü. Doktorlar, kahpe kadınlar, ahbaplar canını okudular oğlanın. Faydasız. Bir akşam barların birinde Melahat'e rastlamıştı. Demin sokakta gördüğüm o Melahat'ti işte. Derdini ona da döktü. Ona bol para da harcamadı. Melahat bu zayıflıktan şişmanlığa, şişmanlıktan zayıflığa, sükunetten harekete, hareketten tembelliğe gidip gelirken pek üzüntülü ve güzel bir yüz bağlamış olan bizim oğlanı bir haftanın sonunda seviverdi. O da Melahat'e derdini o zaman söyledi. Melahat, ben seni kurtarırım bu dertten dedi. Arkadaş da ona bu dertten kurtulursa kendisiyle evleneceğini kasit yeminleriyle vaat etti. Melahat bu vaatlere güler, boş ver anam derdi. 1,5 sene beraber yaşadılar. Arkadaşım kaçıncı ayın sonunda terliklerini giydi Melahat'e sormalı. Ama 1,5 sene sonra herkes gibi bir delikanlı olmuştu. Harbin ilk senelerinde 1940 senesinin Teşrinisani ayında Park Otel'de kasabası eşrafından C.H. Bey'in mahdumu ile doktor operatör H.O. Bey'in kızının nikahları kıyıldı. İşte bu biraz evvel görüp de tanıyamadığımız Melahat'te yüzüstü bırakıldı tabii. Bütün iyiliklerinden sonra piç gibi ortada kalan bar kızı Melahat'i bugünlerde sık sık şişmanca bir çocukla görüyorum. Gördükçe bazı aile saadetlerinin temelli olduğunu biliyor. Şimdi bizim kasabanın 3-4 milyonluk bir adamı olan eski arkadaşımın büyük balkonlu evinin önüne bronzdan bir Melahat heykeli neden dikmediğini düşünüyorum. Yani Usta. Ben Yani Usta'yı tanıdığımda yaşı 15'ti. O zaman daha Yani Usta değildi. Kara gözlü, kara bacaklı, kara saçlı, kara bir çocuktu. Ben mi? Ben kocaman bir adamdım. Ne yalan söyleyeyim. İşim gücüm yoktu. Dünyada kimseciklerim yoktu. Bir anam vardı, o kadar. Ondan öte kimim kimsem yoktu. Yani Usta bugün 20 yaşında. Ben 50'ye merdiven dayamışım. Ama Yani Usta tek dostumdur. Duvarları öylesine yağlı boya boyar ki parmağın ağzında kalır. Gözümde o yine 15 yaşındaki kara oğlandır. Boya yapmadığı zaman sinemaya gider, maça gider, kahvede pişbirik oynar. Aklına eserse neredeysem gelir bulur beni, esmezsem aramaz bile. Seni neden arayacakmışım be ağababa der. Kuytu bir birhanemiz vardır, gider otururum, düşünür dururum. Şu dünyaya ne ettim, şu dünyada ne gördüm, neye geldim, neden gidiyorum, ne yaptım? Dışarıda kar yağdığı zaman içerisi sıcak da olsa bu birhanede üşürüm. Saat 6'da daha kimsecikler yoktur. Garson öteki salona geçmiştir. Duvardaki saat sinirlendirir, insanı içmeye zorlar. Ben Yani Usta'yı mı beklerim? Beklersem gelmez ki. Beklemesem gelir mi? Umut vardır. Beklemediğim zaman umut vardır. Gelir karşıma geçer. Ne söylerim ona? O bana ne der? Hiçbir şey hatırlamam. Sonradan şöyle demişti diye uydururum. Birahanenin gedikli müşterileri vardır. Biri var, gelir camın yanına oturur. Bir şişe maden suyu açtırır. İçine bir duble, bir tek rakı döktürür. Bir tabak yemiş getirtir, bir böbrek ıskarası yaptırır, bazen de bir omlet yer. Yani usta gelir. Kaşının arası çizgi çizgidir. 5.000 lira drahoma veriyormuş kızın babası. Kız güzelceymiş. Eskiden de bilirmiş ha, bu sefer çayda görmüş. Kızın anası, dans etsenize Yani demiş. Yani usta, ben dans mas bilmem demiş. Bilsem de etmem ya. Kadın, açıkça verimkar olmuş. Yani usta, babamla görüşün demiş. Demek bir haneye Yani usta da 2 biramı içmeye gelmeyecek. Birhanelerde filan gözükmemeli bir zaman diyor. İşin ucunda 5.000 lira var. Hey gidi Yani hey. Dedim geçen akşam, ufacık kara kuru bir oğlandın. Bak kocaman adam oldun. Ben ağababa oldum. Birhane eski birhane. Masalar eski masalar. Dünya başka dünya. Sen başka adam. Ama ben hep oyum be Yani usta. Seni de hep öyle görüyorum Yani usta. Kara saçlı, kara gözlü, cin gibi bir oğlan. Hani seninle sinemaya giderdik. Sen yanımda deli olurdun. El çırpardın, omzuma vururdun. Vressi derdin. Gördün mü? Bak Hafiye'ye ne yaptı gördün mü? Bir yumrukta. O sinema da yerinde yok. O sinema aynalar içindeydi. Yağmurlu havalarda kumaş kumaş, insan insan kokardı. Birinci mevkin çocukların arasına karıştığımız zaman içim sevdayla dolardı. Her yüz güzeldi. Her çocuk babacandı. Her el nasırlı, küçük, kirli ve sıcaktı. Günler geçti, ben düştüm. İçmek alatı bozuldu. Sen koca adam oldun. 5.000 lira drahoma alacak kadar. Bari seviyor musun kızı Yani usta? Karı değil mi be ağa baba, severiz. Doğru, Yani usta. Karılar sevilir sevilmesine. Ama ben içimden hep çocuk kaldığım için olacak, karılardan çok çocukları severim. Beni sevmez misin? Seni mi? O da sorulur mu Yani usta? Seni çok severim. Ama ben çocuk değilim artık. Benim gözümde çocuksun. Beni çocuk yerine alırsan kızarım, küserim sana. Bir daha da konuşmam. Düğüne de çağırmaz mısın Yani usta? Bak ona çağırırım. Yani usta ile bir zaman sustuk. Sonra Yani usta nereden hatırına geldi bilmem bana. Sen tiyatrolara filan gidersin. Beni de götürsene bir akşam dedi. Başımla beraber ne zaman istersen dedim. Pazartesi akşamına sözleştik. Tiyatro gişesine erkenden uğrayıp biletleri aldım geldim. Yani usta süslenmiş geldi. Geldi ama biletler yarın akşam içindi. Pazartesi akşamları temsil yoktu. Yani usta dedim, pazartesileri temsil yokmuş. Yarın akşam için aldım biletleri. Zararı yok, ver benim biletimi sen dedi. Dörder bira içtik. Ayrıldık. Ertesi akşam ben saat 8.30'da tiyatroya gittim. O gelmemişti daha. Perdenin açılma zili çalarken yanıma başka biri gelip oturdu. Yani usta biletini satmış, tiyatroya gelmemişti. Yani usta bana son defa bir çocukluk yapmıştı. Hoşuma gitti. Bir tuhaf oldum. Bir yalnızlık duydum. Halbuki ben tiyatroları hep yalnız seyreder, zevk alırdım. Tenha geceleri seçerdim. Paradilere çıkardım. O akşamki temsil kadar kötüsünü galiba bir daha seyretmeyeceğim. Hey gidi Yani usta hey. Bunda ne var ki Yani usta ha? Gelmedin gelmedin. Ne çıkar bundan? Sen yine o aynalı sinemada yanıma oturan küçük çocuksun sokakta gördüğüm zaman. Ama yüreğimi bir şey, bir demirden avuçta sıkmıyor değil hani. Ama boş ver, inanma. Hadi canım sen de, üzülme be Yani usta. Beni gördüğün zaman gülümseyiver, aldırma. Tiyatroda ne oluyormuş? Dünyada dostluk vardır be. O da ölmedi ya. Rıza Milyoner 1937'den beri İstanbul'a gelmemişti. 37'den 47'ye 10, 48'e 11, 49'a 12, 53'e varmaya 4, demek tam 16 yıl. 37'de 1 Şubat sonundaydı. Bu seferki Mart'a rastladığına göre 16 yıl 1 ay şu kadar gün. Yıllarda durulmayan istasyonlardan geçer gibi geçiliyor be. Trenden indiği zaman pek şaşkındı, pek pişmandı. Ne demeye terliğini, helak kokan ılık sofaları bırakmıştı. Karıcağızının hala pembe yüzünü, oğlunun ikide bir şaplak indirdiği güzel ensesini, kızının kirpiğini bir özdeyiş özledi. İnsan radyosunu, radyosunun bulanık yeşil gözünü, kırmızı, yeşil, sarı çizgilerle çizikli, gavur şehirleri adı dolu aydınlık yerinde özler miymiş? Allah kahretsin. Özlermiş insan duygulu olunca. Bereket şu sirkecin otelleri her Anadolu kasabasından eşya ve merhaba taşır. Her otel kıraathanesinin aynasına Hacı Mustafa Efendi'ye, ziraatçiye, Baytar Fuat'a, Kangaloğlu'na, İdris Bey'in damadına, sakallı oğlunun çenesine ait iki canlı çizgi çizilmiştir. Yoksa daha da garipseyecekti. Hani neredeyse fen biraz daha terakki etmiş olsa insanı şöyle bir eğnide semalara uçurup evinin damına bırakıverse basıp gidecekti. Evin damına insem ne yapardım diye düşündü. Bacadan içeriye ip mi sarkıtmalı inmek için? Yoksam damdan bağırıp çağırmalı mı? Bağırıp çağırmak ayıp olur. Ne diye hem çocukları uyandırmalı? Ama bu saatte onlar radyonun başındadırlar. Bu saatte kim hangi hanende ver yansın ederdi? Neye evinin damına iniyordu sanki? Düşüncesizlik, düpedüz enayilik. Oraya kadar fen sayesinde kaba itine vurulmuş bir iğneyle geldiğine göre bahçeye, hatta evinin kapısına da inebilirdi. İğne fazla gelmiş olursa kasabanın üzerinde şöyle bir dolanırdı. Değil mi canım? Evdekiler ne şaşıracaklardı? Karısı saf saf, cahil cahil, Rıza Efendi diyecekti. Nasıl oldu bu iş hele? Eczaneye vardım. Bir bana şu seyahat iğnelerinden Eczacı Bey dedim. Olmaz dedi. Doktor raporu lazım. İtme, eyleme, yapma. Bize de mi eczacı başı dedim. Nasıl olsa doktordan alırım almasına ya. Neden para verelim değil mi ya? Veremem efendi, veremem dedi eczacı. Ya kalbin varsa, ya tansiyonun yüksekse, ya kanserliysen, ya ciğerlerinde kapanmamış yaran varsa. İçimden ağzını yelasın herif dedim. Dıştan vallahi bir şeyciğim yok eczacı başı dedim. Billahi bir şeyim yok, turp gibiyim. Ne pansiyonum var ne basurum. Bu vakit ben doktoru nereden bulayım? Vereyim sana bir doktor parası, bir şu iğnelerden bana. Gülümsedi. Düşündü taşındı gene güldü. Fen ne kadar ilerlerse ilerlesin, insanoğlu bu zamanda kalıyor karı. Razılık getirdi. Tosta bakalım dedi. Evvel emirde vizite parasını 25 papeldir. Benle beraber doktor vizitaları da ilerliyormuş İstanbul vilayetinde garı.